Ayrım 7, Kıyamet Gemisi, Clive Cussler. Sayfa 93. Yırtılmış metalin etrafından çıkmakta olan hava kabarcıkları fazla olmasa da kilonun su almaya başladığını göstermeye yetecek kadardı. Konik kulesinin baş ve kıç güvertesinin üzerindeki kapaklar açıldı ve adamlar hasarlı denizaltıdan dışarıya akın etmeye başladılar. "Onlardan gelen bir şey duyuyor musun Halley?" diye sordu Juan. "Sadece olağan yardım sinyali efendim. Pompaların hızı giren suyu boşaltmaya yetmiyor. Şahbahar'daki üstten yardım istiyorlar. Kaptan henüz gemiyi terk etme emri vermedi. Ama batma ihtimaline karşılık gerekli olmayan tüm personelin güvertede toplanmasını istedi." "Civardaki diğer gemilerden yardım istiyorlar mı?" "Olumsuz. İsteyeceklerinden kuşkuluyum." "Aynı fikirdeyim. Sivil ticaret gemilerine ateş açmak en az 50 tane uluslararası anlaşmayı çiğnemek anlamına gelir." "Peki bizim Bandar Abbas'ta yaptığımıza ne ad verilir?" Maksacı iğnelemek için sordu. "Adi hırsızlık," dedi Cabrio kabul etmeyerek. "Para cezası ve birkaç saat toplum hizmetiyle cezalandırılabilecek bir suç." Tam o sırada Amerikan uçak gemisinden kalkan bir çift S-3B Oregon'a doğru manevra yaptı ve okyanus yüzeyinden en fazla 30 metre yüksekten uçarak kilonun üzerinden gürleyerek geçti. Jet motorlarından çıkan hava üniformalarını neredeyse parçalarken denizciler kendilerini güverte zeminine fırlattılar. "Başkan, öndeki Viking'in pilotu hala sizinle konuşmak istiyor," dedi Halley. "Uçak gemisi de bulunduğumuz yerde kalmamızı resmen talep ediyor. Konuşan George Washington'dan komutan Charles Martin." "Aktar bana," dedi Juan ve üzerinde mikrofon da olan kulaklıkları kafasına geçirdi. "Juan Cabrio konuşuyor, Oregon'un kaptanı. Sizin için ne yapabilirim komutan?" "Kaptan Cabrio, geminize bir grup subay göndererek olan biten hakkında personelinizi sorgulamak istiyoruz. Aggie Johnston ve Sagan'ın kaptanları kabul ettiler. Bir helikopter 20 dakika içinde orada olur. Eğer helikopter pistiniz yoksa güdümlü füze kruvazörü Port Royal 2 saat içinde size ulaşabilir." "Saygısızlık etmek istemem komutan Martin ama mürettebatımdan kimse bir şey görmemiş. Ben de uyuyordum. Nöbetçi gözcünün tek gözü kör ve diğeri de iyi görmüyor." Martin'in sesi tizleşti. "Kaptan, bu sularda görev yapan koalisyon kuvvetlerinin Basra Körfezi'ne giren ve çıkan tüm gemileri incelemek hakkı olduğunu hatırlatmama gerek yok herhalde. Ben nezaket adına ricada bulundum fakat bu bir emirdir. Bulunduğunuz yerde kalın ve geminize çıkılmasına hazır olun." Juan silah ve militan kaçırmak için körfezi otoban haline getiren potansiyel teröristleri engelleme konusunda donanmanın üzerindeki baskıyı anlıyordu. Fakat onların Oregon'a ayak basmasına asla izin veremezdi. Yabancı limanlardaki yozlaşmış memurların defolu bir gemiyi araması engellenebilirdi. Ama aynı durum Amerikan donanması için söz konusu olamazdı. "Beklemede kalır mısınız lütfen?" diye rica etti Juan. Mikrofonu eliyle kapatarak Halley Cussler'a seslendi. "Overhaul'u bul ve ona olan biteni anlat. Bu adamları alsın başımızdan. Eric, rota kerterizi 105 derece yap. Hızımızı da 18 deniz milini ayarla." Elini mikrofondan çekti. "Özür dilerim, beklettim komutan. Oregon'a helikopter indiremeyiz. Bu yüzden Port Royal'dan bir ekip yollamanız gerekecek."
"Pekala kaptan, geliş saatimizi 23 olarak planlıyoruz."
"Işıkları sizin için açık bırakacağız." Ağzını yaya yaya konuşarak bunları söyledikten sonra konuşmayı bitirdi. Harekat merkezine bakarak devam etti.
"İddiaya girmek isteyen var mı? En yakın tahmini yapana 20 kağıt."
Mürettebat neyi kastettiğini hemen anladı.
10 dakika içinde dönerler," dedi Halley. 5 diye itiraz etti Linda.
"Bir süre meşgul olacaklar. Bu Murphy'den gelmişti. En az yarım saat bizim yol aldığımızı fark etmezler."
"Ben de Linda'ya katılıyorum," dedi Eric. 5 dakika. 20'yi bölüşürüz."
Juan Max Handley'e baktı. "Bir bahiste bulunmaya var mısın?" Max bir süre tavandaki akustik kaplamaları inceledi ve gözlerini başkana dikerek "Hemen şimdi," dedi.
"Vay canına," Halley bağırdı. "Haklı çıktı. Martin bizi arıyor."
"Aktar hemen," diye emretti Cabrio. "Kaptan Cabrio, bu size son uyarımız," dedi komutan Martin.
Juan adamın konuşmasından dişlerini kenetlediğini anladı. "Hemen durmazsanız havada turlayan Vikinglerin size ateş açmalarını emredeceğim." Cabrio Martin'in ciddi olduğunu biliyordu. Yine de adamla uğraşmaktan usanmıştı. Komutan, bir İran denizaltısı ağzına kadar dolu bir süper tankere rastgele saldırdı. Sıranın bize gelmesini beklemeye hiç niyetim yok. Siz gelene kadar tecrit sahanızın dışına çıkmış olacağız ve bu konuda yapabileceğiniz fazla bir şey yok.
Sakın!
Martin'in sesi aniden kesildi. 30 saniye sonra yeniden hatta geldi. Juan sesinin tonundan pek bir şey çıkaramadı. Korku dolu bir hayranlık mı, korku mu, saygı mı, üçünün belli ölçülerde karışımı mı?
Kaptan, sahayı terk etmekte özgürsünüz.
Cabrio Langston'ın kimi arattırdığını merak etti. Donanma operasyonlarının Hint Okyanusu'ndan sorumlu başkomutanı ya da kuvvet komutanlarından biri olmalıydı. Her kimse Washington'da nüfuzu olmak iyi bir şeydi.
Ben de bizim gibi düşüneceğinizden evindim. Teşekkürler ve iyi şanslar. Bu arada İranlıların kilosu su alıyor. İçine bir göz atmak isterseniz acele etmenizi öneririm. Oregon kapatıyor.
Juan'ın çenesinin altında tombul bir el belirdi. Pantolonunun cebinden cüzdanını çıkardı ve 20 dolarlık banknotu Max'in avucuna toka etti. Max parayı iyi kalite bir proymuşçasına kokladı.
Bir bebeğin şekerini almak gibi.
Bunun nasıl bir duygu olduğunu bilmem beni şaşırtmaz. Cabrio ayağa kalktı. Kahvaltıdan önce iştah açıcı bir deniz savaşı gibisi yoktur.
Düvenci, buluşma noktamıza tahmini varış süremiz nedir?
Gece yarısından önce değil diye cevapladı Eric.
Tamam, kıdemli personelin nöbette olmasını istiyorum. Programınızı aranızda gerektiği gibi ayarlayın. Ben şimdi Langston'ı arayıp teşekkür edeceğim ve neden iki yerine bir roket torpil teslim edeceğimizi açıklayacağım.
Harekat merkezinden çıkarken Max'in elindeki 20'liği kapıverdi.
Bize şu ikinci torpile mal olduğun için. Şirkete hala 4.999.980 dolar borçlusun.
6. Bölüm. Yüzme havuzu olarak da iş gören safra tankının kapısını açar açmaz deniz suyunun keskin kokusu Dr. Julia Huxley'i çarpmıştı. Oregon'un yapısından dolayı 50 metrelik uzunluğuyla daha çok olimpik ölçülerde bir havuza benziyordu. Sadece iki kulvarı vardı ve kenarındaki dar yürüyüş yolları üzerinde kaymaz bantlar olan mat mermer taşlarla döşenmişti. Floresan ve elektrik ampullerinin karışımından oluşan aydınlatma gün ışığı etkisi yaratıyordu. Duvarlar uyumlu seramiklerle kaplıydı ve bunlar temizlik ekibinin sürekli problemi halindeydi. Safra tankı gemiyi ağırlaştırmak üzere doldurulduğunda duvarlardaki parlak mermerler kaçınılmaz olarak su yosunlarıyla kaplanıyordu. Çok iyi bir yüzücü olmasa da dört temel stili biliyordu. Serbest, hızlı kulaç atmaktı. Kurbağalama dayanıklılık içindi. Sırt üstü vücudun garip bir şekilde hareket halinde dengede kalabilmesiydi. Ve kelebek ise güçlü kulaç demekti. Bir yüzücünün kollarını ve gövdesini sudan çıkararak vücudunu bir yay gibi yapıp öne atıp suda ilerlemesi müthiş bir güç gerektiriyordu. Havuzun başında durarak kulvarında kelebek stilde hızla ilerleyen yalnız yüzücüyü seyretti. Hareketleri sanki yüzmek için doğmuş gibiydi. Uzun ve akıcı devinimlerle en ufak enerjisini boşa harcamadan bir yunus balığı gibi suya girip çıkıyordu. Kolları serbest kaldığında neredeyse hiç su sıçratmadan kulaç atıyordu. Daha yakından bakınca antrenmanı olduğundan da ağır hale getirmek için bileklerine geçirdiği su geçirmez ağırlık bantlarını gördü. Kendi düşüncesine göre bu egzersiz yapmayı çok aşan ve mazoşizme yaklaşan bir etkinlikti. Kaldı ki kendisi geminin spor salonunu çok az kullanırdı ve yuvarlak hatlarındaki istenmeyen kiloları atmak için yogayı tercih ederdi. Juan'ın bacağını kaybetmeye ne kadar iyi uyum sağladığını neredeyse unutmuştu. Bu durumun kendisini durdurmasına hatta yavaşlatmasına bile izin vermemişti. Hayatındaki diğer her şey gibi bunu da başa çıkılması gereken bir meydan okuyuş olarak görmüştü. Cabrio havuzun öbür ucunda çevik bir dönüş yapıp ona doğru yüzmeye başladı. Taktığı gözlük mavi gözlerini gizlemişti ve her nefeste ağzı kocaman açılıyordu. Onu görmüş olmalıydı ve kendisine ayrılan zamanın bitmek üzere olduğunu anlamıştı. Çünkü aniden hızlanarak yüzmenin son bölümünü adeta bir kısa mesafe koşusuna çevirmişti. Geminin doktoru olarak Hux tüm ekibin sağlık durumu hakkında bilgiye sahipti. Yüzüşüne bakarak Juan'ın şimdiki yaşının yarısında olduğuna yemin edebilirdi. köpükler içinde gelerek ona yaklaşırken kenara sıçrattığı suyla Armani gömleği ve haki pantolonunun altına giydiği Gucci ayakkabılarının ıslanmasından korkan doktoru geri kaçmaya zorlamıştı. Julia kıyafetinin üzerine hiç eksik olmayan laboratuvar önlüğünü giymişti. Juan havuzun kenarına ellerini koyarak Julia'nın arkasındaki rekortmenlerin saatine baktı. "Kahretsin yaşlanıyorum" diyerek gözlüğünü ve bileklerindeki ağırlıkları çıkarttı. "Beni kandırabilirdin." Julia kendisini tek bir hareketle havuzdan yukarı çeken Juan'a bir havlu fırlattı. "Yarım saattir sudayım" dedi Juan, kalın havluyla vücudunu kurularken. Onun önünde küçük bir mayoyla durmaktan sıkıldıysa da bu hiç belli olmuyordu. Zaten fiziğinden dolayı da utanılacak bir şey yoktu. 5 yıl önce 15 tur fazla yapardım. 5 yıl önce benim de gözlerimin kenarında kırışıklık yoktu. Bunları aş artık" dedi, gözlerinin kenarındaki ince çizgileri ortaya çıkaran bir gülümsemeyle. Ancak bunlar gülmekten oluşan çizgilerdi. Yaşlanma habercisi olanlardan değil. "Ne derler? Gençlik çağı gençlere bırakılmayacak kadar değerlidir." "Sen sana emanet edileni iyi değerlendirmişsin gibi geliyor bana Juan Cabrio." Omuzlarını silkti ama reddetmedi. Havuz kıyafetini giymediğine göre akşam yemeğindeki mükemmel Wellington bifteğinin hakkını vermek için gelmedim buraya. Nedir o zaman? Yüzünde bir endişe belirdi. "Küçük bir sorunumuz var. Aslında Max'in sorunu ama hepimizi etkileyebilecek bir şey." Julia psikoloji eğitimi almamıştı ama tıp geçmişi ve sakinleştirici tavırlarıyla geminin fiili psikolojik danışmanı olmuştu. Juan havluyu omuzlarına attı ve hiç eksilmeyen dikkatini Hux'a yöneltti. "Anlat bana."
"Eski karısı telefon etti bu akşam."
Juan lafını kesti. 3 tane var onlardan, hangisi?"
"Lisa, 2 numara. Los Angeles'ta çocuklarla birlikte olan. Tüm ayrıntıları vermedi ama eski karısı oğullarının kaçırıldığını düşünüyor."
Juan bir tepki göstermedi. Max'in karılarının hiçbiri Max'in hayatını nasıl kazandığını bilmiyordu. Ekibin çoğu gibi Max de küçük bir deniz nakliyat şirketinde gemici olarak çalıştığını söylemişti. Bu yüzden Cabrio kaçırma olayının Max'in şirkette yaptığı işle ilgili olduğunu düşünmüyordu. Yine de bu fikri tamamen göz ardı edemezdi. Yıllar boyunca güçlü düşmanlar edinmişlerdi. Sonunda sordu, "Herhangi bir fidye talebi gelmiş mi?"
"Hayır, şimdilik yok. Annesi bu işin arkasında kimin olduğunu bildiğini düşünüyormuş. Ancak LAPD ya da FBI bir yere varamamışlar. Çocuğunu bulmak için Max'in yardımını istiyor."
Dipnot LAPD, Los Angeles Polis Teşkilatı. Juan Max'in çocuğunun şu anda 23 ya da 24 yaşlarında olması gerektiğini düşündü. Kızı ondan birkaç yaş büyük, çevre hukuku konusunda çalışan çaylak bir avukattı. Kyle Hanley üniversitede bir yıl bile dayanamamış, o zamandan beri Los Angeles'ın karşı kültür ortamlarında vakit öldürmekteydi. Birkaç kez uyuşturucu bulundurmaktan gözaltına alınmıştı ama Juan rehabilitasyon merkezinde geçirdiği 2 yıldan sonra temiz kaldığını sanıyordu. Juan'ın şirketi kurmasından 2 yıl önce boşanmış olmalarına karşın Max'in ikinci karısıyla birkaç kez karşılaştıklarını hatırlıyordu. Max karısının bir zamanlar sevgi dolu harika bir kadın olduğunu, sonra ne olduysa maceralar yaşayan kendisi olduğu halde kocasını sadakatsizlikle suçlayan hırçın bir paranoyak haline geldiğini anlatmıştı Cabrio'ya. Max çocuklarının iyi yetişmesi için elinden gelenin en iyisini yapmış, onlara mahkemenin belirlediği nafaka ve çocuk bakımı ücretinin çok üzerinde maddi destek sağlamıştı. Kızları parlak ve hırslı bir kadın haline gelirken, oğulları Kyle ise hayatın kendisine borçlu olduğuna inanan insanlardan biri olmuş ve Max hangi yolu denerse denesin hayatını düzene sokmak için yaptığı tüm teklifleri reddetmişti. Juan Max'in çocuğa yardım etmek için gereken her şeyi yapacağını biliyordu ve bu konuda neden doğrudan kendisine gelerek yardım istemediğini tahmin edebiliyordu. Eğer gelseydi Juan şirketin tüm olanaklarını Kyle'ı kurtarmak için seferber ederdi ve Max asla böyle bir iyilik istemezdi.
"Tanrım, bazen ne kadar inatçı olabiliyor."
"O da aynısını senin için söyledi" diye karşılık verdi Hux. "Bu konuda sana gelmeyi düşünmedi. Çünkü senin yardımını kabul etmesi için baskı yapacağından emindi. Bana çok açık bir şekilde bu konunun şirketi değil, sadece kendisini ilgilendirdiğini ve tek başına halledeceğini söyledi."
Cabrio bu tavrı bekliyordu ama yine de Henley'in inatçılığına sinirlenmişti. "Planı neymiş?" Torpilleri teslim eder etmez senden Oregon'u uluslararası havaalanına sahip en yakın şehir olan Karachi'ye yönlendirmeni isteyecek. Oradan bulacağı ilk uçakla Los Angeles'a uçacak. Sonrasında ne yapacağını henüz düşünmemiş. Juan saatine baktı. 2 saat içinde randevu noktasına varacaklardı. İşlerini bitirir bitirmez Karachi'ye 20 saat içinde varabilirlerdi. Şirketin Gulfstream jeti bir sonraki görev için hazır edilmek üzere Monaco'da bekliyordu. Uçağı Pakistan'ın en büyük şehrine zamanında getirtebilirdi ama ticari uçuşun daha hızlı olacağını biliyordu. Gerçi bu silah ve diğer yasak bazı şeyleri geride bırakması anlamına gelirdi ama Los Angeles'ta ihtiyaçları olan her şeyi bulabilecekleri yeteri kadar insan vardı. O yüzden bunu çok dert etmedi. Kafasında olası soruları sıraladı ama Max'a doğrudan konuşana kadar düşünmemeye karar verdi. Geminin ana bilgisayarı havuz alanındaki ışıkları birkaç kez yakıp söndürdü. Juan aleti havuzda bir sonraki kullanıcının randevu saatine göre ayarlamıştı. Böylece yüzmeyi zamanında bırakabiliyordu. Bornozu ve tokyolarını giydi. Hux da onunla beraber havuzdan çıktı. Su geçirmez kapağın iyice kapandığından emin olana kadar bekledi. Bu akşam onunla konuşup düşüncesinin yanlışlığını anlamasını sağlayacağım. Bu yüzden konuyu sana açtım. Max yalnız gidemez. Juan'ın en iyi arkadaşına yardım edeceği konusunda hiç kuşku yoktu. Ama Julia'nın rahatladığı her halinden belli oluyordu. Sağ ol Hux. Bir gün Max'in dik başlılığı başına bir dert açacak ama o gün bugün değil. 1,5 saat sonra Juan Cabrillo duşunu yaptıktan sonra harekat merkezine girdi. Stoney ve Murphy dümen ve silah kontrol kısımlarındaki koltuklarında oturuyorlardı. Halley haberleşme istasyonundaydı ve Linda Ross da sonarın başındaydı. Bandar Abbas'tan kaçarken içinde bulundukları gergin havadan eser kalmamıştı. Oregon'daki roket torpili teslim etmek görece kolay bir işti. Birkaç dakika sonra Max içeri girdiğinde içerideki hava aniden soğumuş gibi oldu. Kimseye tek kelime etmeden doğruca mühendislik konsoluna gitti. Juan koltuğundan kalkıp yanına yaklaştı. "Duymak istemiyorum," dedi Hanley kafasını bilgisayar monitöründen kaldırmadan. "İşimiz biter bitmez Pakistan'a doğru bir rota belirleyeceğiz. Bize uçak biletleri alması için birini ayarlarım. Sabah ikimiz oturup ne yapacağımıza karar veririz." ''Bu senin savaşın değil,'' dedi Max. ''Sana öyle geliyor. Birisi senin ailenden birini kaçırmış. Bana göre bu annemin ya da babamın kaçırılmasıyla aynı şey. Öyle bir durumda en azından bana yardım etmeni beklerdim.'' ''Bu yüzden senin yanında olmamamı bekleme benden.'' Max bir şey demeden önce bir an duraksadı. ''Teşekkürler Juan.'' ''Lafını bile etme.'' Kumanda koltuğuna geri döndü. Konu halledilmişti. ''Linda bir şey var mı?''
''Olumsuz ama hala 20 dakikamız var.''
''Tamam, Max sende her şey hazır mı?'' ''Torpil güvertede askıda ve bir teknisyen vinç kumandasının başında bekliyor.'' ''Hali, radarda ya da haberleşme kanalında bir şey var mı?''
''Hayır efendim, Hint okyanusunda bulabileceğiniz en kör noktadayız. 8 saattir ne bir gemi gördüm ne de herhangi birinin sesini duydum.''
Buluşma yeri olarak yük gemisi ve tankerler tarafından fark edilmemek için ticari gemi rotalarından çok uzakta ve balıkçı teknelerinin rahatsız etmemesi için de zengin deniz yaşamı olan yerlerin uzağında bir alan seçilmişti. Operasyon saati de yukarıdan birilerinin görmesi riskine karşı uydu kapsama alanındaki bir boşluğa denk getirilmişti. Linda'nın sesi duyuluncaya kadar 15 dakika daha geçti.
''Temas, neredeyse tam altımızda. 120 metre aşağıda makine sesleri duyuyorum. Safra tankını boşaltıyorlar.''
Sesi temizleyerek bilgisayara taşıdı ve daha önce Overholt'un vermiş olduğu kayıtla karşılaştırdı.
''Teyit edildi. Yüzeye doğru yükselen Tallahassee.''
''Çok iyi,'' dedi Juan. ''Dümenci tüm dikkatini topla. O denizaltıya hasar verirsen satın almak zorunda kalırsın.'' Los Angeles sınıfı denizaltı derinliklerden yukarıya doğru yükselirken birkaç dakika daha geçti. O kadar yavaş çıkıyordu ki birkaç kilometre uzakta kimse bir şey duyamazdı. Eric Stoney denizaltının Oregon'un gövdesinin altına vurmayacağından emin olmak için bilgisayar görüntüsünü ikiye bölmüş, bir tarafta sonar dönüşlerini izlerken diğer yandan Oregon'un GPS koordinatlarını kontrol ediyordu. Tallahassee'deki mürettebatın görevi denizaltıyı Oregon'a göre sabit konumda tutmaktı. Gerekli herhangi bir düzeltmeyi yapmak Eric'in göreviydi. 45 metre dedi Linda, yükselişi yavaşlıyor, yavaşlıyor, 30 metrede dengeliyor. İskele hizasında 180 metre açıkta dedi Eric. 40 metre uzağımızda yüzeye çıkacakları şekilde biraz kaydır bizi lütfen Bay Stoney. Eric baş ve kış iticileri çalıştırarak 11 bin tonluk geminin suda yanal olarak hareket ederek tam istediği noktaya gelmesini sağladı. Ardından dinamik konumlandırma programını çalıştırarak bilgisayarın gemiyi sabit konumda tutmasını sağladı.
Gelmeye başladı yeniden. Dakikada 3 metre.
Çok iyi. Sonar, idare sende.
İdare bende, Linda tekrar etti. Juan yerinden kalktı ve harekat merkezinin arka tarafındaki asansöre doğru yürüdü. Hemen arkasından Max de ona yetişti. Birlikte asansörle Oregon'un köprüsüne çıktılar. Kapı açılır açılmaz bunaltıcı hava kendisini hissettirdi.
Köhne köprü kapkaranlıktı ama ikisi de gemiyi o kadar iyi tanıyordu ki ana güverteye çıkan kıç merdivenlerini bulmak için ışığa ihtiyaçları yoktu. Dışarıda yıldızlar henüz kendisini göstermemiş olan ayın yokluğundan istifade pırıl pırıl parlıyorlardı. İskele küpeştesinin ötesinde 100 metrelik denizaltının yüzeye iyice yaklaşmasıyla birlikte karanlık sular hareketlenmeye başlamıştı. Önce gözetleme kulesi gözüktü, ardından suda büyürcesine ön güvertesi ve uzun kıç güvertesi belirdi. En sonunda da bıçak gibi kuyruk dümeni gözüktü. Sudan son derece yavaş bir şekilde ve dengede çıktığından neredeyse hiç dalga oluşturmadı. Sudan tamamen çıkmadan tehditkar sessizliğiyle yüzeyde suyun tadını çıkaran bir deniz canavarı gibiydi. Juan el telsizini dudaklarına götürerek, ''Bay Stoney, su alıp 5 metre aşağı indirin bizi. Güvertelerimizin biraz daha yakın hizalanmasını istiyorum.''
Eric emri aldığını bildirip pompaları çalıştırdı. Biraz sonra Oregon yavaş yavaş suyun içine gömülmeye başlamıştı.
Güverte personeli, şu usturmaçaları yan taraflara koymaya başlayın.
Juan'ın emriyle birlikte güvertede bir hareketlilik başladı ve adamlar kalın lastik tamponları suyun üzerine doğru indirdiler. Aldatma amaçlı kullandıkları kamyon lastiklerinin aksine bunlar zarar görmeden çok yüksek basınçlara dayanabilen modern yastıklardı. Tallahassee'nin sadece güvertesinin bir kısmı kulenin ön tarafı yukarı doğru yükseldi ve emniyet ışıklarının cılız kızıllığı dışarı vurdu. Burası denizaltının taşıyabileceği 24 adet MK-48 Atkap torpiline ait yükleme iskelesiydi. Bu göreve gelirken şu anda Oregon'un güvertesinde bekleyen İran torpilini alabilmek için her zamanki Atkap yükünün yarısını almıştı. Ele geçirilen bilgisayar bilgilerinin bulunduğu kasalarda İran torpilinde gizlenmişti. Kabrio el telsizinin mandalına yeniden bastı.
''Evet dümenci, iticileri kullanarak bizi yaklaştır. %25 güç.''
''25, hay hay.''
Oregon bekleyen denizaltıya doğru oluşturduğu dalgalar denizaltıya varmadan yok olacak şekilde suyu ittirerek çok yavaş bir şekilde yaklaşıyordu. Tallahassee'nin gözetleme kulesinde birçok subay gece görüş dürbünleriyle gemiyi izliyordu.
''Yavaşlayın Bay Stoney.''
Juan uzmanlaşmış gözleriyle mesafe ve hızı kestirerek emretti. Gemiler birbirine 7 metreden daha yakındı.
''Çok iyi, şimdi ters yöne %10.''
Eric'in denizaltıya 3 metre mesafe kala gemiyi durdurmak için %10 güçle çalıştırdığı iskele tarafındaki iticiler suyu köpürttü.
''Burada tut bizi lütfen.'' dedi Juan güvenli hattı kullanarak. ''Ustalıklı bir gemi idaresi.''
Bu ses Tallahassee'nin gözetleme kulesinden yükseliyordu.
''Teşekkürler.'' diye karşılık verdi Juan. ''Paketi almak için hazır mısınız?''
Denizaltı kaptanı
''Bana iki paket olduğu söylenmişti.'' diye bağırdı. ''Planlarda ufak bir değişiklik oldu. Umman denizinde bir kargaşa olunca mecbur kaldık.''
''Nasıl çalıştı?''
''İnanmayacaksınız ama hatasız.''
''Çok iyi, biz hazırız. Güvenli uydu aralığımız 4 dakika 40 saniye sonra kapanacak.''
Juan Winch'in kontrolleri başında bekleyen teknisyene döndü. Winch her an devrilecek gibi durmasına rağmen 70 ton taşıyacak güçteydi. Halatların boşluğu alındı ve roket torpili taşıyan askılar güverteden havalandı. Hemen yanında duran adamlar ipleri kontrol ederek silahın korkuluklardan uzak durmasını sağlamaya çalışıyorlardı. Uzun vinç kolu ekseni etrafında dönerek beklemekte olan denizaltının üzerine geldi. Tam altında denizciler torpili almak üzere bekliyorlardı. Denizcilerden biri evrensel el hareketleriyle vincin hareketlerini yönlendiriyor ve parmağını çevirerek silahın alçalması için biraz daha kablo bırakmasını işaret ediyordu. aracın yükleyicisine sabitleyerek iplerini çözdüler. Tayfa başı eliyle işaret ederek torpilin alındığını, vinci geri çekebileceklerini belirtti. Torpil gövdenin içinde kaybolur kaybolmaz büyük kapı kapanmaya başladı.
''Vinci sabitleyin.''
Juan Eric Stoney'e seslenmeden önce yukarıdaki adamlara emretti.
''Dümenci bizi uzaklaştır. %20 güç ve safrayı boşalt. Gemiyi yüksek hız için hazırla ve bizi Karachi'ye en çabuk ulaştıracak rotayı tespit et.''
''Monaco'ya gideceğimizi sanıyordum.''
Mark Murphy'ydi bu. Riviera'ya komşu bu zengin prenslikle birkaç hafta geçirmeyi umduğu sesinden anlaşılıyordu. Morris Juan'a Murphy'nin sihir dükkanından bir smokin bile sipariş ettiğini ve Monaco'da James Bond taklidi yapacağını söyledi.
''Merak etme.'' diye güvence verdi Juan. ''Sen gideceksin. Max ile benim başka planlarımız var.''
Halley Kalsım'ın sesi hattı böldü. ''Radar teması başkan, 100 mil uzağımızda doğu yönünde radar menziline girdi.''
''Takip et ve beni bilgilendir.''
Juan ellerini ağzının iki yanına getirerek Oregon'dan giderek uzaklaşmakta olan Tallahassee'nin kaptanına doğru bağırdı.
''Radarda bir sinyal aldık, doğumuzda ve oldukça uzakta ama yine de isterseniz Houdini hareketinizi yapıp kaybolun.''
Dipnot, Houdini 20. yüzyılın başlarında çok meşhur olan bir illüzyonist.
''Anlaşıldı, teşekkürler.'' Kaptan el salladı. ''Yaklaşırken gördük onu. Pasif sonara ulaşan seslerden terk edilmiş olabileceği izlenimini edindik. Ve alıcılarımıza ne radar ne de bir telsiz sinyali ulaştı. Otomatik bir yardım sinyali bile yoktu. Bilinen nedenlerle biz araştıramadık ama siz denemek isteyebilirsiniz. Eğer terk edilmişse bu oldukça kabarık bir kurtarma ücreti anlamına gelir.''
''Olabilir.'' dedi Juan etkilenerek. Oregon yoluna devam ederken bir ganimet ekibini gemiye çıkartıp onu Karachi'ye götürmelerini sağlayabilirdi. ''Büyüklüğü hakkında bir fikriniz var mı?''
''Gövdesine çarpan dalgaların sesinden sonar teknisyenim sizinkiyle aynı boyda 170 metre ya da o civarda bir boyu olduğunu tahmin etti.''
''Tüyo için teşekkürler kaptan. Bir kontrol etmekte fayda var gibi görünüyor.''
''İyi şanslar Oregon.''
Bununla birlikte kuledeki son adam da kapaktan içeri girerek gözden kayboldu. Hemen ardından denizaltının safra tankı girişlerinin etrafında içeri dolan suyun dışarı attığı havanın oluşturduğu bir püskürme görüldü. Reaktörün gücü 7 kanatlı uskura aktarılınca denizaltının arkasındaki sular bir anda köpürmeye başladı. Kuyruk plakaları sakin okyanus sularına gömülürken pruvalarını aşan bir dalga oluştu. Koca gemi hızla batarak sanki hiç var olmamış gibi kendi krallığına doğru gözden kayboldu. Ardında bıraktığı belli belirsiz dalgalanmada suyun yüzeyinde sönüp gitti.
''Geçimini sağlamak için berbat bir yol.''
Max kaşlarını çattı. Tam olarak klostrofobik olmasa da kapalı ortamlar pek ona göre değildi.
''Link Seal zamanlarında bir iki kez hızlı hücum denizaltılarında görev yapmış. Söylediğine göre kaldığı birçok 5 yıldızlı otelden iyilermiş.''
''Link Pinti'dir. Gittiği yerleri gördüm. Saatlik ödeme yapılabilir. Temiz çarşaf ekstradır türü batakhanelerdir.''
Oregon doğuya doğru hızlandıkça rüzgar esmeye başladı. Birkaç dakika sonra manyeto hidrodinamik gemiyi öyle hızlandıracaktı ki güvertede durmak bir tayfunla karşılaşmak gibi olacaktı. Güverte görevlileri vinç kolunu sabitlemişlerdi ve tekerlekli sehpayı da torpil odasına geri götürmüşlerdi.
''Ne dersin Max?''
''Neye ne derim?''
''İlerideki terk edilmiş gemi. Durup bir göz atalım mı yoksa hızla Karachi'ye mi devam edelim?''
Max rahatça piposunu yakabilmek için kabriyoyu merdiven boşluğuna yönlendirdi.
''Kyle önceki günden beri kayıp. Eski karım kimlerle birlikte olduğunu, hoşlanmadığı bir grup arkadaş bildiğini düşünüyor ki bu beni durumun onun iddia ettiği kadar ciddi olmadığına inandırıyor. Pakistan'a ulaştıktan sonra Los Angeles'a varmamız en az 24 saat sürecek. O yüzden bir hayalet gemiyi araştırmak için kaybedilecek bir saatin pek önemi yok.''
''Emin misin?'' Max'in piposundan havalanan küller yüzüne doğru gelince gözlerini kırpıştırarak sormuştu bu soruyu Juan.
''Özür dilerim.''
Max piposunun yanına hafifçe vurdu.
''Tabii tabii, bir sorun olmaz.''
''Eric, beni duyuyor musun?''
Juan el telsizinden sordu.
''Buradayım.''
''Yeni rota. Bizi uygun olan en süratli şekilde şu gemiye götür. Gomez'i bul ve Robinson'u hazırlamasını söyle.''
George Gomez Adams film yıldızları kadar yakışıklı bir helikopter pilotuydu. Takma adını, cazibesini Güney Amerikalı bir uyuşturucu baronunun Adams ailesi dizisindeki Caroline Jones'a çok benzeyen karısı üzerinde deneyince almıştı.
Ona pozisyonumuzu alır almaz UAV'yi fırlatma kızağında görmek istediğimi söyle. Gerekirse sen uçurursun.
Dipnot UAV, insansız hava aracı. Unmanned Aerial Vehicle. Hayatını kurtarmak için bile olsa Eric gerçek bir uçağı kullanamazdı. Ama o kadar çok uçuş simülatörüyle oynamıştı ki Oregon'un uzaktan kumandalı araçlarını rahatlıkla yönetebilirdi.
Cabrio sordu, tahmini varış süremiz nedir?
2 saatin biraz üzerinde.
2 saat içinde varırsak kendini ikramiye listesine yaz.
7. ayrımın sonu. Sayfa 108.